Ayrım 20.
Birkaç kez yeni baştan inşa edilen Artemis Ocağı şimdi büyük bir tapınak olmuştu. Büyük İskender'in doğduğu İsa'dan önce 356 yılında tapınak yanıp kül olmuştu. Efesoslular bunu Tanrıça'nın felaket anında doğum yapan Olimpiyas'ın başında bulunmasa bile olayla ilgilenmesine yormuşlar. Gördüğümüz gibi kenti sonunda özgürlüğe kavuşturan da İskender'di aslında. Ama Artemis Tapınağı'nın kendi adını taşıyacak bir ibareyle anılması koşuluyla yeniden inşa edilmesi için diretirken, Tanrı'nın Tanrı'ya tapınak adaması yakışık almaz denerek bu önerisi incelikle geri çevrildi. Yıkılışından 22 yıl sonra Efesos'un öz yurttaşları, tapınağı dünyanın 7 harikasından biri dedirtecek kadar güzel yaptılar. Şu da eklenmeli ki, birçok kez yeni baştan inşa edilmiş olan bu yapı, hiçbir evresinde zevksizlikten tümüyle kurtulmayı başarabilmiş değildir. Son haliyle İyon düzeninde 127 sütunu olan yapının, her biri bir kralın armağanı olan 36 sütunun dip tamburlarına derin kabartmalar işlenmişti. Skopas ile Praxiteles tapınağın süslemelerine bir şeyler katmıştı yine de. Bu noktada geçen yüzyılın ortalarında arkeoloji çağının başladığı ana dek Efesos'taki Helen kentine ait tek bir taşın bile toprak üstünde görünmediğini anımsamak gerekiyor. Kentin aslında kendi tapınağı Artemision'un çevresinde olduğundan kuşku duyanlar bile vardır. Çünkü belki de kent bugün büyük tapınağın yıkıntıları ile onun güneyinde ve batısında kalan alana doğru 6 metre kalınlığında el değmemiş alüvyonlu toprak altında duruyor. Bu dolma süreci tapınak son kez yeniden inşa edildiği sırada başlamıştı. Bunun sonucunda Efesos 3. yüzyıl ortasında tecimsel önemini yitirecek duruma gelmişti. Onu bu durumdan kurtaran Lysimachos, eski Artemis Tapınağı'ndan denize doğru 1,5 kilometre kadar uzakta, kenti yeni baştan kuracak ölçüde ileri gitmişti. Derken Pion ve Koresos adlı tepeler arasındaki sırtta güzel binalarıyla serpilmiş her iki tepenin doruğunu taçlandıran burçlarıyla daha büyük ikinci bir Efesos doğdu. Lysimachos, eski kentte oturan tutucu kesimi yeni evlerine taşınmaya ikna etmekte zorlanmış görünüyor. Strabon sonunda Lysimachos'un atık su kanallarını tıkayıp onları eski kentten nasıl çıkardığını anlatıyor. Lysimachos daha sonra komşu Lebedos'la Kolopo'nun limanlarını yıkıp iyi bir düşünce olarak oturanlarını da yeni kentin nüfusuna kattı. Bundan böyle Efesos Asya'nın başkenti gibi oldu ve İsa'dan sonra 3. yüzyıla değin öylece kaldı. Söylenenlere göre Roma döneminde Aziz Yohanna, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra kutsal bakireyi bu kente getirmiş. Aziz Paulo Yunanistan'daki misyonundan sonra buraya gelmiş ama o Pion Dağı'nın eteğindeki büyük tiyatroda vaaz verirken Efesoslular onu yuhalamışlar. Bunu izleyen yıllarda kentin surları içinde kalan alanda Bizans imparatorları birçok kilise yaptırmıştır. Bunlardan bir tanesi Ayasoluk'ta eski Akropol Tepe'deki Aziz Yohanna Bazilikası, İsa'dan sonra 431'de 3. Umumi Kiliselerin Muhtelit İstişare Meclisi'ne sahne olmuştur. İsa'dan sonra 431'de yapılan 3. konsil, Efes'teki Meryem Kilisesi'nde toplanmıştır. Çevirenin notu. Ayasoluk Tepesi'nin yan tarafında 1. Bayezid'in oğlu İsa Bey'in, yazarın İsa Bey olarak belirttiği kişi, Aydınoğullarının kurucusu Mehmet Bey'in oğlu ve Osmanlı Padişahı 1. Beyazıt'ın kayınpederidir. Çevirenin notu. 15. yüzyıl başında yaptırdığı güzel bir caminin ikiz kubbelerinin dayandığı Mısır granitinden yekpare sütunlar Roma dönemi kentinin yıkıntılarından yağmalanmıştır. Aynı yerden başka sütunlar İstanbul'a götürülüp Ayasofya'nın inşasında kullanılmıştır. Bunlar geçen yüzyıla değin gezmeye gelenlere Efes'teki Diana Tapınağı'ndan geldi diye gösteriliyordu. Gerçekte ise onlar Pion Dağı'nın batısına düşen Roma Gymnasium'unun yıkıntılarından çıkarılmıştı. Bu Gymnasium o sıralar yüzeyde kalmış en dayanıklı yapı olduğu için genel kanı onun Artemis Tapınağı olduğuydu. İşte İngiliz demiryolu mühendisi Bay J.T. Wood, kentin gerçek yerine ilişkin sorunu çözmeye koyulduğunda durum böyleydi. Strabon ve Pausanias gibi ünlü görgü tanıklarının topografyaya ilişkin anlattıklarına dayanarak akıl yürüten Wood, Roma kentinin Magnesia kapısından çıkıp Ayasoluk yönünde giden yolu izlemenin gerekli olduğu sonucuna vardı. Bu yolu izlerken şimdiki yüzeyin birkaç metre altında İmparator Augustus'un İsa'dan önce 6. yılda yaptırdığı Temenos duvarının bir kısmını buldu. Duvar üzerindeki bir yazıttan anlaşıldığına göre yapı, Artemis Tapınağı'nın suçlulara yasal sığınma hakkı tanıyabileceği alanı sınırlıyordu. Bundan az sonra da 1869 yılının ilk gününde açmalarından biri tapınağa giden yolun mermer döşemesine rastladı. Böylece asıl hedefine ulaşmıştı. O sırada Wood en az 6 yıldır kazıyordu. Bunun 2 yılı el değmemiş alüvyonlu topraklarda sabırla çukurlar ve kanallar kazmakla geçmişti. Wood'un Artemis Tapınağı'nın kıt denebilecek kalıntıları üzerindeki çalışmalarını 1904 yılından sonra British Museum adına D.G.Hogarth eski kazının yerini dolduran çamurlu sular içinde büyük güçlüklerle sürdürdü. Çalışmasının karşılığını temeldeki büyük adak yığınını bularak gördü. Bunların çoğu fil dişinden ve değerli madendendi. Bunları daha sonra İstanbul'a geri vermek üzere bakımlarını yapmak ve üzerlerinde çalışmak için Londra'ya götürdü. Hogarth kazısını betimlerken el yordamıyla çamurun çirkefin içinde mücevher arıyorduk diyor. Ama toplam büyüklü küçüklü neredeyse 3000 tane bulduklarından söz ediyor. Gene de bugün böylesine büyük buluşların gerçekleştiği yeri gösteren derin ve karman çorman bir çöküntüden başka bir şey yoktur. Bir zamanlar Efesosluların ulu tanrıçası Diana diye haykıran insanların kibirli sesi, şimdi sazların, pis kokulu durgun suların doldurduğu çukurda bıraklayan kurbağaların sesinde yankılanıyor. George Bean, bugünkü Efes için yazdığı çok beğenilen rehberinde 1930'ların bu gitmesi zor, gezgini az kentin terk edilmiş ve bakımsız yıkıntılarının melankolisini anımsatır. Aslında Avusturyalı arkeologların kazıları 1896 yılından bu yana aralıklarla sürüyordu. Ancak çok yakın yıllarda işe yeniden sıkı biçimde sarıldılar. Çok ilginç mimari yapıları yeni yeni açığa çıkarıp onardılar. Öte yandan Türk yetkililer de düzenleme işlerine el atarak övgüye değer çalışmalarıyla her yaz buraya gelen gezginlere yararlı olmaktadırlar. Pergamon, Bergama. Lysimachos'un inşa ettiği şimdi girilmez bataklık olan Efesos'un limanından sahne kolayca Pergamon'un limanı Elaia'ya kayıyor. Burada da yıkık iskeleler, dalga kıranlar arasında terk edilmiş eski gemilerin çürüyen kaburgaları, balçığa saplanmış mahzun duruyor. Bunlar geçmişin kalyon ya da üç sıra kürekli gemilerinin değil, daha geç dönemlerin terk edilmiş kayıkçı teknelerinin iskeletidir. Çünkü limanın kullanıldığı günler daha belleklerimizde yaşıyor. Balçığın kaymağı da zaman zaman yavan su dibindeki akıntıların etkisiyle karışıyor. Roma döneminde neredeyse tüm Misia'nın dışa açılan tecim kapısı olan Elaia'nın bu işlevi, gerçekte denizden hayli uzak olan Pergamon'un kıyı kenti sayılması için yeterli nedendir. Kentin kendisi oldukça içeride, Kaykos Nehri'nin, Bakırçay, bir kolu üzerinde, hemen hemen tümüyle yüksek dağlarla çevrilmiş doğal yaşam alanının ortasındadır. Bir tek kendine yeterli ve savunması kolay olan bu yer, Attalos Hanedanı'nın da hemen ayırdına vardığı gibi bir kent devletinin varlığını sürdürmesi için eksiksiz bir ortamdı. İsa'dan önce 133 yılında son Attalos oğlu vasiyetinde devleti Romalılara bırakarak öldüğünde eski kentin surları dışında yeni bir kent merkezi kurulmuştu ve kent yapıları güneye doğru yayılmayı sürdürüyordu. Yukarı kentin doruğundaki büyük Zeus sunağından tüten dumanlar daha kesilmemişti ve Plutarkos, Antonius'un Mısır kraliçesi Attalosluların kitaplığından 200 bin kitabı nasıl aldığını kaydedebildi. Hristiyanlık tarihinin başlarında Roma dönemi kentinin önemli rolü vardır. Kıyametin yedi kilisesi arasında sayılan bu kentten Aziz Yuhanna, şeytanın kenti diye söz etmiş. Çoğu kişi de onu Antipas'ın şehit edildiği yer olarak anımsamıştır. Yunan tasarımının en gösterişli başarılarından biri sayılmasına neden olan Pergamon'un eski kentinin fiziksel özellikleri acaba neydi? Bunlardan en önde geleni mimari yapıları yerleştirmedeki güzelliktir. Çünkü bugün düş gücü son derece geniş bir mimari ressamdan bile Yunan-Roma dönemi konulu bir tasarım üretmesi istense, Pergamon Akropolis'inde gerçekleştirilmiş olandan iyisini yapması zordur. Ege halklarına özgü savurgan mizaçlarıyla kentin kamusal yaşamının odak noktası olan büyük yapıları, ovadan 300 metre yüksekteki Strabo'nun ananas biçiminde dağ diye betimlediği tek başına duran kayanın tepesine atmışlardır. Yapılar burada sekilenmiş kaya yükseltileri üzerinde göze hitap eden bir kompozisyon için gerekli bir ustalıkla düzenlenmişlerdir. Aşağıda evlerin bulunduğu yerden yukarı doğru bakıldığında heyecan verici olmayan bir an olamazdı. Işığa bağlı olarak örneğin sabah erken yapılar sisin içinden çıkarken ya da gün batımında yeni biçimler kazanırken unutulmaz izlenimler bırakmış olmalıdır. Yukarı kenti taçlandıran yapılardan uzakların olağanüstü görünümü de Akropol'ün aşağıdan görünümünden geri kalmıyordu. Büyük tiyatro ile tiyatronun bulunduğu seki belki de ayrı bir özenle ve zekice düzenlenmişti. Çünkü sekinin batı korkuluğundan sonra derin vadiye dikine inen uçurum vardı. Tiyatronun kıvrımları da iki kayanın omuzları arasındaki boşluğa uydurulmuştu. Öyle ki 30 bin seyirci sahne binasından öteyi uzaktaki denize doğru genişleyen alanı görüyordu. Pergamon'da ortaya çıkarılmış eski eserlerin içinde belki de en bilineni olan Zeus Sunağı, güneyden tepeye yaklaşan yolda tiyatro ile Agora'nın arasındadır. Bir rastlantı sonucu varlığından haberdar olunan bu yapının bulunmasını gene bir Avrupalı mühendise borçluyuz. Wood'un Efes'teki büyük buluşunu izleyen birkaç ay içinde Karl Humann adında genç bir Alman, Bergama çevresinde yol yapımıyla uğraşırken kentin arkasındaki tepede harabeler arasında büyük miktarda atıl taş olduğunu öğrendi. Araştırma yapmak için yolladığı adamlar, yerinden kopmuş blokların arasından dışarı fırlayan olağanüstü büyüklükte heykel parçaları gördüklerini söylediler. Bunlar daha sonraki aylarda Humann'ın taşçıların ve kireç yakanların elinde kurtulabildiği çok sayıdaki benzer parçadan ilkiydi. Humann topladıklarını daha sonra Berlin'e yolladı. Burada taşların geldiği yapının ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıktı. Bir süre sonra Humann, Bergama'ya yeni bir görevle açıkçası sanat yapıtlarını kurtarmak ve Berlin'deki Krallık Müzesi'ne kazandırmak üzere geri döndü. Büyük Sunağ'ın kalıntıları söz konusu olduğunda işi sonuna kadar götürmeye hazırdı. Kabartma parçalarının kullanıldığı Bizans Kalesi'nin duvarlarında büyük çapta yıkımlar gerçekleştirdi. Sonuç olarak geçen yüzyılın bitiminden önce Humann'ın ilk bulduğu frizlerden belli başlı olanları Berlin'de yeniden bir araya getirilmiş, bütün yapının yeniden kurulması girişimine olanak sağlanmıştı. II. Ömenes'in Galatlar karşısındaki utkusunu kutlamak üzere İsa'dan önce 180 yılında yaptırdığı sunak olağanüstü büyüklükte taş bir eteklik üzerinde duruyor. Bu eteklik sunağı üç yandan dolaşan iyon düzenli çift sıra sütunlardan oluşan bir revakı da taşıyordu. Yapının dördüncü yanından yaklaşık 20 metre genişliğindeki güzel bir merdivenle sunağa giriliyordu. Tam ortada piramit biçiminde toplanmış küllerden sürekli duman tütüyordu. Frizler büyüklükleri açısından iki sınıfa ayrılabiliyor. Bir bölümü etekliğin yüzünü süslüyordu. Küçük olanları yukarıdaki sütunlu portikten geliyordu. Büyük yontuların konusu Hesiodos'un anlattığı tanrılarla titanlar arasındaki çarpışmaydı. Kızışmış bir eylemi aşırı vurgu ve ayrıntıyla resimlemek Bergama okulunun özelliğiydi. Yukarı kaledeki belli başlı yapıların arasında Athena'ya adanmış dor düzeninde 6 sütunlu büyük tapınak ile Traianos'un Korintos düzeninde tapınağı vardır. Yağma ve depremin etkisiyle her ikisinden de geriye az şey kalmıştır. Öte yandan her iki yapının arasında bulunan kütüphaneyi tasavvur etmek, Efes'teki Kelsos kitaplığını tasavvur etmekten çok daha zordur. Akropol'ün güney yamacında evlerin bulunduğu kentin Yunan döneminden kalan bölgesi bir duvarla çevrilmiş ve her iki ucundan yukarı kalenin surlarına bağlanmıştı. II. Ömenes'in yaptırdığı ikinci bir duvar çok daha geniş alanı kapsıyordu. Buraya en güney köşesinde savunması ayrıntıyla düşünülmüş bir kapıdan girilebilmekteydi. Bu yüzyılın başında Alman Konz ile Dörpelt yönetimindeki kazılar başladığında bu sur kapısının çabuk bulunmasıyla ana caddeden kent merkezine varıldı ve önemli yapılardan oluşan çekirdek bulundu. Önce kuşkusuz kentin başlıca alışveriş merkezi olan dev büyüklükteki Agora vardı. Bugün Agora'nın yerini belli eden devrilmiş, öteye beriye saçılmış taşlar arasında kalabalık çarşının sesini, rengini yeniden duyumsayabilmek zordur. Ancak yıkıntılar arasında bulunmuş olan bir yazıt, bizi çağlar ötesine götürüp doğuda alışveriş etmenin hazzını tattırır. Çünkü yazıtı yazan kişi, yarı şaka yarı ciddi, yarım düzine devlet parasının geçerli olduğu ama belirli bir çapraz kur sisteminin olmadığı çarşıda kahrolası balıkçıların kazığını yemeksizin alışveriş etmenin olanaklı olmadığından yakınır. Agora'dan öteye varsıl tecimenlerin konaklarının sıralandığı bir cadde daha içerideki kapıya gider. Yunan-Roma çağında tonozlar üzerinde duran bu yapılar başlı başına bir tür oluşturur. Daha sonra gimnasyon gelir. Yunan geleneğine göre belirlenmiş 3 yaş grubunun her birine yamaçta bir seki ayrılmıştır. Eski kentin aşağı kısmında çok büyük bir alan kazılmıştır. Ancak gün ışığına çıkarılan bütün kamu yapılarını sıralamak galiba sıkıcı olur. Hepsi ziyaret edildikten sonra Selinos Nehri'nin Bergama çayı, batı yakasında gidilmesi gereken Roma kentinin ve Asklepios'un büyüleyici küçük kutsal alanı vardır daha. Burası yakın zamanlara kadar oyunlar sahnelenecek kadar iyi korunmuştur. Priene, Güllü Bahçe. Bergama'nın coşkusundan ve gösterişinden birden Priene'nin alçak gönüllü güzelliğine geçiyoruz. Bu tıpkı Memlik'in kıyamet gününden Van Eyck'in bir iç mekanına geçmek gibi başka bir dünyaya girmektir. Priene'nin küçük bir kent olması bir yana, inceliği kadar Bergama ile arasındaki üslup karşıtlığı da keskindir. Priene de deniz kentleri arasında sayılır. Kentin maddi durumu temelinde daha iddialı komşularının durumundan pek az farklı olmuştur. Gerçekten de kentin kalıntılarını arkeologların gözünde özellikle önemli kılan bir polis örneğinin bütün özelliklerinin daracık bir alana özenle ve zekice bir minyatür ölçeğinde yansıtılmasıdır. Belki de sıradan bir ziyaretçi için yıkıntıların çok çekici olmasının nedeni bir minyatür niteliği kadar kentin kazılarının da ayrıntılar atlanmadan eksiksiz yapılmış olmasıdır. Burayı gezen biri alışılmıştan daha az çabayla kentin dokusuna egemen olabildiğini ve bunun önemini kavrayabildiğini görür. 10. yüzyılda karlara karşı verilen mücadeleden sonra kentin kurulmasından Büyük İskender'in zamanına dek Priene'nin tarihi konusunda bilinenler çok azdır. Bu ilk yıllarda kentin özelliklerinin ne olduğu da tahmin yürütmekten öteye gitmez. Çünkü o dönemden kalan değil bir kent, kent izinin varlığı bile şüphe götürür. Ama adını Menderes'in ağzında Latmos Dağı'ndan, Beşparmak Dağları, alan açık körfezin karşısında, güneyde Miletos'a bakan Mikale Dağı'nın eteklerinde bir minyatür liman kasabasıdır diye tasavvur ediyor insan. O zamanlar Menderes'in denize dökülen iki yatağı vardı. Bunlardan biri körfezin kuzey yanında, Priene'den birkaç kilometre uzakta denize kavuşurdu. Bunun sonucunda Priene'de oturanlar daha en başta limanlarının dolmaması için çaba harcamış olmalılar. Gerçekten de 5. yüzyılın sonuna gelindiğinde artık limana savaş teknelerinin giremediğine ilişkin tarihsel belirtiler vardır. 100 yıl sonra alüvyonun yükselmesiyle kente oturulamaz olmuş, yeni bir yerleşme aramak zorunda kalınmıştı. Büyük komşuları Miletos da sonraki çağlarda aynı yazgıyı paylaşacaktı. Bugün Latmos Körfezi geniş, tarıma elverişli bir ovadır. Bir zamanlar körfezin girişinde ada olan Lade, ovada küçük bir tepe olarak yükselir. Priene ise denizden yaklaşık 15 kilometre uzaktadır. Kent yeniden kurulduğunda yer olarak Mikale Dağı'nın birkaç yüz metre yükseklikte çıkıntı yapan omuzu seçilmişti. Aşağıya doğru güzel bir haliçe bakıyordu burası. Şimdiki adı Güllü Bahçe. Bu yere egemen olan kayalıklar dikine yükseliyor, Akropol işlevi görecek olan neredeyse erişilmez bir kayayla son buluyordu. Nüfus o zamanlar 4 ya da 5 bini zor geçiyor, surların çevrelediği alan bu nüfus için gerekli yere ancak sağlıyordu. Zeminin yamaçta inişli çıkışlı olmasına karşın kent planında caddelerin ızgara biçiminde kesişerek yapı kümelerini hemen hemen eşit büyüklükte dikdörtgenlere böldüğü hipodamos sistemi benimsenmişti. Pirene'de bunun anlamı, tepenin dış çizgilerine koşut giden caddeleri dik açıyla kesen caddelerin sık sık basamağa ihtiyaç göstermesi demekti. Bunun sonucunda sistemin bu yerde uygulanışı elbette düşünüldüğü gibi gerçekleşmemiş, zaman zaman sekilerden yararlanma yoluna gidilmiş ama görüldüğü kadarıyla yeterince doyurucu bir işlerlik elde edilmişti. Orta yerde birkaç bloğun kapladığı alanda revaklı geniş bir agora vardı. Bunun üzerindeki tiyatro ana aksın aşağı ucundaki stadyon ve gimnasyon ile dengelenmişti. Sonuçta ortaya çıkan kompozisyon en açık biçimde Alman arkeologların Berlin Müzesi'nde kurdukları kentin güzel modelinde görülebilir. Bu modelde kente egemen yüksek düzlemde duran Athena Tapınağı da görülmekte, Asklepios'un küçücük ocağı Agora'nın altındaki bölgede mimari mücevher gibi parlamaktadır. Pirene'nin mimarisiyle birlikte anımsayacağımız minyatür kusursuzluğu ile tasarımlanmış iki kamu yapısı daha vardır. Bunlardan biri Agora'yı yukarıdan gören zarif orantılı Eklesterion denen meclis yapısıdır. Mahkeme salonu ve meclis salonu bir arada, gerektiğinde küçük kentin bütün yurttaşlarını toplayacak büyüklükte olan bu dikdörtgen yapının içinde üç yanda oturma sıraları yükselmekte, ortada sunak bulunmaktadır. Yapının üçüncü yanı Agora'ya yanaşık Stoa'ya açılmaktadır. Bambaşka büyüsü ve kendine özgü havası olan bir yapıdan yukarıda söz edilmişti. Bu tiyatroydu. Bunun yıkıntılarına Proskenion'un altındaki bir kapıdan girilir. Buradan da çok küçük bir arenanın korunaklı dinginliğine çıkılır. Orkestranın zeminini kimi zaman kızıl çiçeklerden sık örülmüş bir halı kaplar. İlk sıranın önünde vakur bir yalnızlık içinde yükselen altı mermer koltuk kaidesinin çevresinde uzun otlar biter. Bunların arkasında dinleyici sıralarının ritmik eğrileri güzel bir müzik cümlesini taşa yazarcasına göğe salınır. Bu yerin zamanın geçiciliğine ilişkin yaygın saplantıyla alay ediyormuş gibi canlı kalmış garip havası vardır. Onun etkisiyle gerçeğin gücü kalmamakta, bu da düş gücü en düşük düzeydeki eski eşya meraklısının bile meslekten gelen duygusuzluk direncini kırarak aktörlerin seslerinin son yankılarıyla dolu havayı ya da tiyatro hala dağılmamış gibi orada oturan seyircilerin alkışlarının titreşimlerini onlara duyurmaktadır. Son olarak Agora'dan ötede yamaçtaki caddeler boyunca sıralanmış ve Athena Tapınağı'nın arkasındaki korunaklı çöküntüde Pireneli yurttaşların oturdukları evler görülür. Felix Sartiu'yu Pirene ile Pompei arasında Pompei Puil Suvajne e Mugio Bati diye karşılaştırma yapmaya iten belki de bu evlerdir. Çünkü evlerin içinin sessiz senli benliliği aynı etkiyi bırakmaktadır. Bu evler öylesine yakın konmuş, döşemeleri öylesine sık döşenmiştir ki, aralarından onları örtüp gizleyecek kadar ot çıkmamakta, bugün de zamanla yelin, yağmurun silip süpürdüğü bu yerler, kazıcıların bıraktığı gibi temiz ve boş durmaktadır. Yalnız kaya çatlaklarından fışkıran bitkilerle küçük yıldız başlı çiçeklerden öbek öbek burçlar, kayrak döşeli atriumun avlu ve Raffaello öncesi erken İtalyan resmindeki süslemelerle bezenmiş sütunlu portikin giriş sundurması yalınlığını zenginleştirmektedir.